Ayrım 3.
Ayşe Hanım, ay bu kurada beygirin, dipnot, bitkin, işe yaramaz atın adı pehlivan mı, arabacı? Pehlivan olmasa yedi çobanlar çiftliğini öyle netameli, dipnot, tekin olmayan, tehlikeli yere nasıl gider? Ayşe Hanım, neden oluyormuş netameli, arabacı? Orası cinlerin, perilerin kumkuma, dipnot, toplanma yeridir. Geçenlerde oraya giden arabacı velinin beygirini çarptılar. Hayvanın 5 dakikada soluğu kesildi. Kurbağa gibi yamyazsa oldu. Ezandan sonra kalmaya gelmez. Ayşe Hanım, hadi Zevzek, parayı çok alayım diye ağız yapıyorsun. Köşkün içi adam dolu. Onlar nasıl oturuyorlar? Nasıl oturduklarını Allah bilir. Oturup da rahat mı ediyorlar? Çiftliğin sahibi hanımefendi perilere karıştı, çıldırdı. İç bahçedeki havuzun kenarında her akşam cinler toplanırmış. Hanımefendi gidip onlarla oturur konuşurmuş. Hanımdan başka gece bahçeye çıkanları periler boğarlarmış. Oraya giden erkek kadın hizmetçilerden hiçbiri sağ dönmez. Sular karardıktan sonra o yakınlarda kimse dolaşmaz. Kurtları kuşları bile çarparlar. Artık uydur uydur söyle bakalım. Allah kimseyi sizin dilinize düşürmesin. Siz arabacılar, köylüler bir yalana bin katarsınız. Hanımefendi orada mı çıldırdı? İstanbul'daki konağında aklını bozdu. Zengin kadını tımarhaneye koymadılar. Hava değişimi olsun diye buraya çiftliğe getirip kapadılar. Korkudan yüreğim hop hop atmaya başladı. Ayşe Hanım'a sordum. Ay, beni hizmetçiliğe götürdüğün hanımefendi deli mi? Hay Rabbim, sen sabırlar ver bana. Öyle ona buna saldıran azgın deli değil. Biraz meraklı sersemce bir kadın, işte bu. Arabacı hayvana birkaç kırbaç daha savurduktan sonra biraz başını bize çevirerek, ya çiftliğin eski mezarlığından çıkan gulyabani, minare kadar bir şeymiş. Geçenlerde ay ışığında 3 atlıyı kovalamış. Zavallılar bulgurluya zor kaçabilmişler, baygın düşmüşler. İkisinin hayvanı çatlamış. Ayşe Hanım, artık sus herif. Yanımdaki saf kadını korkutuyorsun. Baksana beti benzi kül kesildi. Arabacı, o gulyabaninin yemeği çiftliğin mutfağından verilirmiş. Bir gece vermezlerse oralarını allak bullak edermiş. Ne kümeste tavuk bırakırmış, ne ahırda hayvan, ne de ağılda koyun. Ayşe Hanım, çenen tutulsun. Yetişir dedim ya, hiç minare kadar gulyabani mutfak yemeğiyle doyar mı? Böyle şeyleri duyup da inanmak için ne kadar ahmak olmalı. Arabacı, ben işittiğimi söylüyorum hanım. Ayşe Hanım, işittiğin sende kalsın. Bu söylenenleri dinlerken her tarafıma soğuk bir ter yayıldı. Buz kesildim. Baygınlıklar geçiriyordum. Karşı koymaya, konuşmaya halim kalmadı. Ayşe Hanım şimdi bana döndü. Korkma kızım, bu sözlerin hepsi masal. İşit de inanma. Bunlardan hiçbirinin aslı olsa ben seni oraya götürür müyüm? Ben senin düşmanın mıyım? Akıl var, izan var. Artık buraya kadar geldik. Köşkün içindeki insanları bir kere gör. Hoşlandın ne âlâ. Hoşlanmazsan seni getirdiğim gibi geri götürürüm. Artık çiftliğe epey yaklaşmıştık. Ağaçlar, yapılar daha belli görünmeye başladı. Biraz yokuş indik. Kurumuş dere gibi taşlık bir yerden geçtik. Bir tepe çıktık. Bir zamanda düzlükten gittikten sonra çiftliğin önüne geldik. Arabayla ağaçlığa girdik. Arabacıdan işittiğim korkulu sözler yüzünden midir nedir? Burası bana ağaçları sık bir mezarlık gibi pek loş, pek sıkıntılı göründü. Bu gölgelerin arasından geçtikten sonra harman yerine benzer bir meydanlığa geldik. Yanımızda bileziği taşlarla örülmüş çapı büyük bir kuyu, çevresinde birkaç ihtiyar selvi gördüm. Gene bir ağaçlığa girdik. Orada burada selamlık, hizmetçi daireleri, mutfak, ahır, kümes gibi yapılar göründü. Tavuklardan, kazlardan, birkaç keçiden başka tek canlıya rastlamadık. Karşımıza uzun, yüksek ve biraz yıkık bir duvar çıktı. Duvarın yüzünde birbirine hemen 30 arşın kadar uzaklıkta sımsıkı kapalı 2 büyük kapı vardı. Kapılar eski, boyaları uçmuştu ama meşe ağacından yapılmıştı. Ayşe Hanım sağdaki kapıyı işaret etti. Araba orada durdu. O anda sarı abapoturlu, uzun boylu, dik bakışlı, birkaç haftalık kıranta sakalı uzamış, koca bıyıklı bağcı yahut bekçi gibi bir adam belirdi. Ayşe Hanım hemen zoraki denecek bir gülümsemeyle bu adamı, Bekir Ağa, beyefendinin ısmarladığı hizmetçiyi getirdim, köşkün kapısını aç dedi. Bekir Ağa gelenleri bir süre süzdükten sonra poturunun yan cebinden ucuna ip bağlı kocaman bir anahtar çıkararak kalın sert bir sesle "Biliyorum" cevabını verdi. Anahtarı deliğe soktu, yüzünü buruşturan bir zorlukla 2 eliyle çevirdi. Kapının tek kanadı gacır gacır açıldı. Arabadan indik. Ayşe Hanım arabacıya, hayvanını çöz biraz dinlensin otlasın, işimiz uymazsa gene geri döneceğiz. Arabacı eliyle hayvanın boynundan akan terleri silerek, aman hanım sakın geç kalmayınız, merak etme. Arabacı beygirin 2 kulağına yapıştı. Şiddetle bir çekti, hayvan koşumlarının altında silkindi. Biz içeriye girdik. Bekir Ağa dışarıdan aynı gıcırtıyla kapıyı kapadı. Burası duvar kenarlarında yaseminler, hanım elleri, asma çardakları, meyveli meyvesiz ağaçlarla bir ormancık haline gelmiş, bakımsız, bozuk bir bahçeydi. Ben perilerin geceleri evin sahibi hanımın etrafında toplandıkları havuz arıyordum. Öyle şey görmedim. Arabacının yalanına hükmettim. 4. Ayşe Hanım'ın dubarası. Dipnot, hilesi. Karşımıza iri, yıkılmaya yüz tutmuş 3 katlı bir köşk çıktı. Köşkün önündeki bu bahçe, harem ve selamlığa ayıran yüksek bir duvarla ikiye bölünmüştü. Bahçenin bu kısmında büyük büyük ağaçlar görünüyordu. İçeriye girmezden önce gördüğümüz iki kapıdan birinin bahçenin öteki kısmına açıldığını anladım. Yürüdük. Evin asıl kapısını çaldık. Bir hayli bekledikten sonra kapı açıldı. Bizi karşılamaya zayıf, uzun boylu, soluk benizli, avurdu avurduna çökmüş hemen 50'lik bir halayık çıktı. Ayşe Hanım beni göstererek, "Çeşmi Felek Kalfa, işte size bir arkadaş getirdim. Huyuna, yaratılışına, ırzına, namusuna, her şeyine kefilim. Ağzı bir mühürlü sandık gibi kapalıdır. Gördüğü, işittiği şey gene orada kalır." Sıkıntıdan döktüğüm terlerle yaşmağım yüzüme gözüme yapışmıştı. Çeşmi Felek Kalfa beni dikkatle gözden geçirdikten sonra, "Teşekkür ederim Ayşe Hanım. Senin bulduğun kadın elbette fena olmaz. Biz de burada insanoğlunun yüzüne hasret kaldık. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu koca evin içinde bir Ruşen abla bir ben. Birbirimizin yüzüne baka baka bıktık usandık." Ben kendimi tutamayarak, "Aa, buranın hanımı yok mu?" diyiverdim. Benim bu düşüncesiz soruşumun ardından Ayşe Hanım kuvvet eteğimi çekti. Büyük bir pot kırdığımı anladım. Çeşmi Felek Kalfa beni bir daha süzerek, "O senin ilgili bir iş değil efendim," dedim. Hanımefendi benimle ilgili bir konu değilmiş. Ben acaba kimin işini göreceğim? İyice silinip süpürülmemiş büyük bir mermer taşlığın sonunda çifte merdiven, bunların arasında aynı taştan yapılma tavus kuyruğu gibi yaprak yaprak açılmış büyük kurnalı bir musluk görünüyordu. Kalfanın işareti üzerine alt kattaki yan odalardan birine girdik. Eski damasko, dipnot, bir tür döşemelik kumaş, makatlı, dipnot, minderli, boydan boya bir kerevet. Yan tarafta ufak bir erkan minderi, dipnot, ufak ve yuvarlak minder. Duvarlarda salkım salkım kabak, mısır, başak kuruları asılı. Kalfa odanın bir köşesinde duran ufak sarı mangalı erkan şiltesinin, dipnot, büyüklerin oturmasına özgü şilte, yanına çekti. Kahve cezbesini sürdü, dereden tepeden lakırdıya girişti. Bu ihtiyar Çeşmi Felek fena bir kadına benzemiyordu. Eski bir kibar konağında büyümüş, iyi bir eğitim görmüş olduğu her halinden belliydi. Adeta konuşmasını bilen bir hanım gibi ağır ağır söylüyor, her söz ağzından hesaplı, tartılı, düşünceli çıkıyordu. Ben gene bir pot kırmamak için söze karışmıyor, yalnız dinliyordum. Ama ya Rabbi, dağ başında hemen 40 odalıya benzeyen bu koca köşkün içinde yapayalnız bu iki kadın nasıl oturuyorlardı? Evin hanımefendisinin deli olduğunu işittim. O zavallı kadın bu koca yapının acaba hangi odasında kapalıydı? Hanımefendiyle ilgili soru sormanın yasak olduğunu anladım. Arabacının söylediği lakırdıların doğru olup olmadığını anlamak için meraktan çıldırıyordum. Bu koca evin içinde hangi hizmete verileceğimi anlamadan orada kalmak hiç işime gelmiyordu. Kalfa kahveleri pişirdi. Nazik bir tutumla fincanları elimize verdi. Ayşe Hanım beni Çeşmi Feleğe o kadar övdü, o kadar övdü ki ben adeta sıkıldım. Saydığı üstünlüklerin bende olduğunu en çok kendim şaştım. Bu kadının beni oraya kapılandırmakta büyük bir çıkarı vardı ya, ne olduğunu anlamıyordum. Onun çaçaronluklarına ara verip bütün cesaretimi toplayarak Çeşmi Feleğe dedim ki, "Kalfacığım, eksik olmayınız. Sizden pek hoşlandım ama izin verirseniz bir iki sorum var." Kalfa beni gene ağır ağır gözden geçirerek, "Buyurunuz," dedi. "Ben buraya kapılanacağım ama işimin ne olduğunu önceden bilmek isterim. Altından kalkamayacağım bir işse boşuna burada kalmayayım." "Göreceğin iş için merak etme. Ağır bir işimiz yoktur kızım. Bana el ulağı, dipnot, yardımcı olacaksın." Tahta, çamaşır, ortalık süpürmek gibi ev işleri. Bu koca evin her tarafı silinip süpürülmez. Birçok yerleri kapalı durur. Derleyip toplayacağımız, kullandığımız bu iki odadan ibaret. Dışarıda kahya, bekçi, bahçıvan gibi birkaç erkek var. Onlar kendi işlerini kendileri görürler. Biz sabah akşam yalnız iki tabla yemek veririz. Yemeği de Ruşen abla pişirir. İhtiyarladım, halsiz kaldım. Ne kadar güç olmasa da artık hepsine yetişemiyorum. Sen bize can yoldaşı olacaksın. Merak etme, bütün işi sana bırakmam. Gene yarıdan fazlasını kendim yaparım. Benden önce buraya hizmetçi aldınız mı? Evet, bir iki tane geldi gitti. Pek terbiyesiz kadınlardı. Biz insanlardan pek o kadar iş istemeyiz. Bu evin bir adeti vardır. Her gördüğünü bilmeye uğraşmamalı, her işittiğini merak etmemeli. Birkaç kere yutkunduktan sonra dedim ki, "Peki kalfacığım, ama bizi buraya getiren arabacı yolda bir takım korkunç şeyler söyledi. Periler, cinler, gulyabaniler." "Evet, bu köşkün öyle adı çıkmıştır. Ben yalan sevmem. Doğrusu bu." "Köşkün perili olduğu hakkındaki bu sözlerin aslı var mıdır?" "Sana şimdi bu köşke gelen adam pek o kadar meraklı olmamalı, her şeyi anlamaya uğraşmamalı demedim mi?" "Aa, ben cinden periden pek korkarım. Doğrusu bunda meraklıyım, yapamam. Madem ki siz sözü doğru söylüyormuşsunuz, ne olduğunu bir parça anlatınız." Bazı geceler ufak tefek patırtılar, çıtırtılar olur ama kimseye bir ziyanları yoktur. Biz 40 senedir buradayız. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. İşte bak, ben seni aldatmıyorum. Ama bu evde kaldıktan sonra bu yolda uzun sorulara kalkışırsan ne benden ne başkasından bir cevap alamazsın. İşin gerçeği bu. Beni bir düşünme aldı. Kalp o kadar tatlı ve doğru söylüyordu ki sözlerinden bir yalan kokusu alamadım. O aralık içeriye Ruşen kadın girdi. Şişman bir Arap. Bir tarafında bir fino köpeği. Öte yanında kuzguni siyah iri bir kedi vardı. Bu iki arkadaşıyla yürüdü, kerevetin kenarına oturdu. O sırada Ayşe Hanım, gidip bir abdest tazeleyeyim diyerek dışarıya çıktı. Fino beni görünce kuyruğunu kıvırıp düşmanca havlaya havlaya beyaz dişlerini gösterdi. Ruşen kadın, sus şeytan, o yabancı değil. Bu azardan sonra köpek kerevete yaklaşıp iki ayağı üstüne oturdu. Bana dikkatle bakmaya başladı. Kedi yalana yalana gitti. Küçük bir yer midyerinin üzerine çöreklendi, yattı. Ruşen kadın çeşme felek kalfaya bir baş işareti verdi. Kalfa kendine önemli bir iş verilmiş gibi hemen odadan çıktı. Ahçı kadınla yalnız kaldık. Arap iltifatlı bir yüzle, sefalar, uğurlar getirdiniz. İstanbul'da ne var ne yok bakalım. İyilik ablacığım. Ah, cümlemiz iyi olalım. Nasıl, köşkümüzü beğendin mi? Bizden hoşlandın mı? Beğendim. Hepsi pekala. Neye öyle durgun duruyorsun? Bu köşk için cinli perili dediler de korkuyorum. Aman, düşündüğün şeye bak. Bu dünyada hiç perisiz yer olur mu? İki gözüm, onlar iyi saatte olsunlar. Nerede yoklar ki burada olmasınlar? Onlara zarar etmeyene hiç fenalık yapmazlar. Arabacı söyledi. Burada bir iki hizmetçi boğmuşlar. Elbette boğarlar. Destur demeden pencereden aşağı onların başına tükürülür mü? Hiç gece bahçeye faraşla süprüntü dökülür mü? Hizmetçiler onları saymadı, ötekiler de onları boğdular. Ruşen'in bu safça açıklaması üzerine ''Ben burada durmam, gideceğim. Ayşe Hanım nerede?'' diye bağırarak hemen taşlığa fırladım. Arap arkamdan yetişerek ''Ayşe Hanım nerede? O çoktan arabaya bindi gitti. Şimdiye kadar yalnız Selvi'yi buldum. Yok, bir dakika durmam, ben de gideceğim.'' ''Buraya gelen ayağıyla gelir ama kendi isteğiyle gidemez. Biz insanı salıvermeyiz. Seni buraya kim teslim ettiyse gene gelir o alır. Başka türlü gidemezsin.'' 5. Korkulu bir akşam yemeği. Taşlığın kapısına doğru koştum. Sımsıkı kilitli buldum. Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü. Kaçmanın olanağı olmadığını gördüm. Aman yarabbi! Ben bir tuzağa tutulmuştum ama nasıl bir tuzaktı? O gece başıma neler gelecekti? Bir zaman ağladım, sızladım, dövündüm. Ruşen kadın yemek kotaracağım diye savuştu gitti. O tatlı deli kalfa da meydanda yoktu. Orada bir başıma kaldım. Çaresiz bir belaya uğramıştım. Çırpınmanın para etmeyeceğini anladım. Ecelime boyun eğmekten başka bir kurtuluş yolu göremiyordum. Gözyaşlarımı sildim. Kerevetin bir kenarına oturdum. Artık akşam oluyordu. Dört duvarla çevrili bahçeye baktım. Rüzgarla oynayan ağaçların gölgeleri bile esrarlı birer hayalet gibi bana korku veriyordu. Oda loşlaştıkça çevremi kuşatan bütün eşyalardan, her şeyden, minder üzerinde yatan kara kediden bile korkuyordum. Acaba o zayıf kalfa, bu şişman Arap, insan biçimine girmiş birer peri miydiler? Böyle esrar dolu bir evde her şey olabilirdi. Yaradanıma sığındım ve bildiğim duaları okumaya başladım. Artık sular kararıyordu. Hala gelen giden yoktu. Bir köşeye büzüldüm, titriyordum. Nihayet merdivende bir patırtı oldu. Aman yarabbi, kim geliyordu? Çeşme felek kalfa elinde bir fiske şamdanıyla, dipnot el şamdanı, göründü. Tepeden tırnağa beyazlar giyilmişti. Saçlarının örgülerini çözmüş, omuzlarından aşağıya salıvermişti. Gözleri gündüzki haliyle ölçülemeyecek bir biçimde parlıyordu. Kapının eşiğinde durdu. Okur gibi bir şeyler mırıldandıktan sonra ağır bir söyleyişle ''Hadi kızım, gidelim. Ruşen'e yardım edelim. Yemek zamanı geldi. Arkamdan yürü. Kapı eşiği atladıkça destur de.'' diye hatırlattı. Kalktık. Ben kapı eşiği atladıkça değil, onlardan birine basarım korkusuyla her adımda destur diyordum. Periler civciv gibi bu evin her tarafına, ayak altlarına dağılmışlar mıydı? Taşlığı geçtik. Karşı tarafta biz bütün karanlık uzun bir yola girdik. Bu destur kelimesini birbiri ardınca tesbih gibi çekiyor, taşları incitmeyeyim tasasıyla parmaklarımın ucuna basıyordum. İki tarafımızda eşya gibi yığın yığın karaltılar vardı. Bunların ne olduğuna ben dikkatle bakamıyordum. Biraz daha yürüdük. Bacaklarıma doğru yumuşak yumuşak bir şey dokunmaya başladı. Korkudan dizlerimin bağı çözüldü. Bir iki destur daha dedim, durdum. Çırpıntıdan bayılacaktım. Kalfa, kızım niye yürümüyorsun? Ben uğradım galiba. Ne var? Ayaklarım okşuyorlar. Kalfa özel bir makamla göklerin mahı, diyarların padişahı. Dipnot, göklerin ayı, dünyanın padişahı, çekil dedi. İki çenen birbirine vurmaya başladı. Sonra kalfa, ey kerem, desturu mükerrem. Dipnot, ey büyük bağışlayıcı, ey yücelerin yücesi. Kafiyesiyle mumu ayaklarıma doğru tuttu. "Aa, kediymiş, korkma kızım," dedi. Eğildim baktım. Gerçekten de o gündüzki iri kara kedinin ayaklarımın arasında dolaştığını gördüm. Gene yürüdük. Hayalden doğma bir müziğin ağır temposunu ayak uydurur gibi acayip bir çeşit kadansla gidiyorduk. Kedinin bacaklarıma her sürünüşünde tüylerim ürperiyordu. Nihayet geniş bir kapıya geldik. İçeriye baktım. Pek büyük bir mutfak. Köprü temeli gibi büyük bir ocağın önünde Ruşen Kalfa Fino ile karşı karşıya oturmuş. Ocakta bir tencere kaynıyor. Arap da saçlarını çözmüş, siyah yün gibi dağıtmış. Beyazlar giymiş. Bu acayip tuvaletin akşamdan sonra perilere karşı gözetilen bir çeşit etiket olduğunu anladım. Sahanın üstünde bir kör kandil yanıyordu. Ablanın arkası bize dönüktü. Geldiğimizi görmedi. Ama hala bana alışamayan köpek hırlamaya başladı. Arap başını bize döndürdü. Destur tü tü tü. Ay siz misiniz? Ötekileri sandım da korktum. Çünkü şeytan onların geldiklerini sezince hırlar dedi. Nadınları giyip içeriye girdik. Çeşme felek kalfa ocağın başına yaklaşıp, "Dadacığım, bu akşam yemek geç kalmış." Arap üzüntüyle başını sallayarak, "İyi saatte olsunlar. Bugün onları gücendirdin mi? Ne yaptım? Bir türlü pilav kaynamıyor." "Şerbetlerini, şekerlerini vermedin mi?" "İncirin köküne bol bol döktüm." "Şah nerede? Onun kaybolması iyi mana değildir, bilirsin ya. Şah onlardandır. Onların küçüğüdür. Bizimle beraber geldi. İşte burada." Bu büyük adın kediye verilmiş olduğunu anladım. Biraz bekledik. Ruşen kadın şahla şeytanın ayrı ayrı kaplara yiyeceklerini verdi. Nihayet pilav pişti. Önceden kotardığı yemek sahanlarını dizerek iki tabla düzenledi. Mutfağın bahçeye açılan kapısı önüne gitti. Oradan kordon gibi sarkan, ucuna tahta parçası bağlı bir ipi 80 besmele ve desturla birkaç defa çekti. Sonra bize dönerek, "Ötekiler çıngırağı pek seviyorlar. Geçen akşam gene böyle çekerken hep buraya üşüştüler," dedi. Biz kendimize ayrılan tablayı aldık. Mutfağın yanındaki yemek odasına girdik. Sofrayı kurduk. Ekmekleri siniye dizdik. Bol etli silkme, dipnot, bir tür sebzeli et yemeği, patlıcan kızartması, pilav, bir de koca kase kaymak gibi yoğurttan oluşan yemeğimizi yedik. Hepsi pek güzel pişirilmişti. Yemekten sonra gene o uzun yoldan desturla yürüyerek gündüz oturduğumuz odaya geldik. Cezveler sürüldü, kahveler içildi. Bu iki beyaz esvaplı çözük saçlının arasında ben kıyafetimle her halimle pek yabancı kalıyordum. Dışarıdan gelen en ufak tıkırtıya ikisi de dikkatle kulak kabartıyorlardı. Dereden tepeden konuşuyorduk. O geçtiğimiz uzun yolda bir gürültü oldu. Şeytan başını kapıya uzattı. Havlamaya başladı. Ruşen kadın iki yanına sallana sallana, "Sözüm doğru, özüm doğru, korkutma bizi gözümün nuru," kafiyelerini makamla sıraladıktan sonra bana dedi ki, "Rabbim hayırlar versin, bu akşam gene bir kızgınlıkları var." Bu iki acayip kadının perilerle insanlar arasında gizlilik dolu birer yaratık olduğunu iyice karar verdim. Dışarıdaki cinlerden olduğu kadar bunlardan da korkmaya başladım. Şamdan tepsisi üzerinde bir yağ mumu yanıyor, koca odaya bu ışıksızlık bir türbe korkunçluğu veriyordu. Hanımefendi bu cinli evin acaba hangi hücresinde, hangi köşesinde oturuyordu? Yoksa perilerin elebaşı o muydu? Dadıyla kalfa arasında bazı işaretler, karşılıklı yüz buruşturmaları geçtiğini sezer gibi oldum. Ama ışığın azlığından bunlara açık bir mana veremedim. Biraz daha oturduk. Çeşmi felek kalktı, el şamdanını yaktı. Ruşen'e bakarak, "Sen bu kadına gereken şeyleri öğret, ben gidiyorum, geç kalmaya gelmez," dedi. Odadan çıktı. Biz şimdi Ruşen, ben, şeytan, şah, dört can karşı karşıya kaldık. Bu hayvanlar bile perilere karışmıştılar. Hele şah, onların çengesi köçeğiymiş. Acaba bu hayvan bana bu gece ne oyunlar oynayacaktı? Bu akşam Ruşen'den ders alacakmışım. Bana öğretecekleri şeyleri yapmak kolay mı? Beceremezsem çarpılacak mıyım? Acı kadın şahı uzun uzadıya öpüp kokladıktan sonra bana döndü. Ben de gidip yatacağım kızım. Çok uyanık durursan hoşlanmazlar. Gündüz bizim, gece onların. Rahat bırakalım. İstedikleri gibi geçsinler. Ağlayarak Arap'ın ayaklarına kapanıp, "Aman ablacığım, kurban olayım. Her tarafım zangır zangır titriyor. Ben bu evde yalnız başıma bir odada yatamam. Nereye gideceksen beni de beraber götür." Kaşlarını çattı. "Olmaz olmaz. Benim virdim evradım, dipnot, benim Kur'an'ım, dualarım var. Geceleri tesbih çeker gibi söylerim. Yanıma kimseyi alamam. Allah aşkına, nafile, yalvarma, olmaz. Hiç korkma. Onlar gece insan olan odaya girmezler. Ben şerbetledim. Şimdi senin boynuna bir muska takacağım. Bir şeycik yapamazlar. Hem evde en güvenli oda burasıdır." Eliyle duvarı göstererek, "Bak, orada bir levha var. İçinde El Cinnül Eccin. Dipnot, cinlerin cini yazılı. Onun semtine uğrayamazlar," dedi. Korka korka duvara baktım. Bir çerçeve asılıydı. Okuma bilmem ki ne olduğunu anlayayım. "Aman kadıncığım, perilerin başı için beni beraber götür. Öleceksem senin yanında öleyim. Belki ağzıma bir yudum su verirsin." Bir patırtı duyarak şeytan gene avladı. Ruşen kapıya doğru görünmeyen birine söyleyerek, "Biraz müsaade edin efendim, işte artık yatıyoruz, konak sizin." Bana dönerek sert bir davranışla, "Yok iki gözüm, onlar inattan hoşlanmazlar. Periler seni boğacak olduktan sonra benim yanıma gelmeye korkarlar mı? Niçin bu kadar titriyorsun? Onları kızdıracak bir kötülük mü yaptın? Bir suçun mu var?" "Hiçbir suçum, günahım yok. Tanrı biliyor. Ama onların hoşuna giden gitmeyen şeyleri ben nereden bileceğim?" "Dur, hepsini anlatacağım, dinle. Mavili esvap giyme. Uçkurunu kıbleye karşı bağlama. Kuşağını kör düğüm etme. Yatağını duvar kenarına yapma. Akşamları saç örgülerini çöz. Gözlerini birbiri üstüne 7 defadan fazla kırpma. Seni korkuttukları vakit ayak baş parmaklarının tırnaklarını birbirinin üstüne sürt. İki elinle kulaklarının memelerini tut. Bir demir bulabilirsen üzerine bas. Emret ey cin, hazırım diye bağır. Gönlünü ferah tut. İnancın tam olsun. Bir şey olmazsın." Ben ürpertiler içinde korkudan, şaşkınlıktan ağzım açık Arap'ı dinliyordum. Sonunda koynundan kaytanlı bir muska çıkardı. Boğazıma taktı. 1-2 defa okudu. Son öğüt olarak, "Kasıkların çatlasa gece dışarıya çıkma. Onları rahatsız edersin. Gündüzleri bizim, gece onların. Yüklükte döşek var. Ser yat." Son yürek paralayıcı yalvarmama aldırış etmedi. Ruşen kalfa bir yanında şah, öbür yanında şeytan çıktı gitti. 6. Periler. Bir başıma tiril tiril kala kaldım. Şimdi ne yapacaktım? İlk iş olarak hemen koştum, oda kapısını sürmeledim. Üzüntüden, korkudan, yorgunluktan bitkin düşmüştüm. Her yanım kesiliyordu. Yüklüğü açıp döşeği yapmak istiyor ama içinden ne çıkacak diye korkuyordum. İkinci işim de perdeleri indirmek oldu. Odanın bir köşesine büzüldüm. Bekliyor, nereden ne çıkacak diye gözlerimi her tarafta dolaştırıyordum. Bu gece hiçbir yerden peri çıkmasa bile içinde bulunduğum büyük korku beni öldürmeye yeterdi. Eşyanın yerlere, duvarlara vuran gölgeleri bana hep korkulu hayaletler gibi acayip görünüyordu. Bir patırtı olunca kalbime kuvvet vermesi için elimle muskaya sarılıyor, el cinnül eccin levhasının koruyuculuğuna sığınıyordum. Artık yorgunluğa dayanamayarak döşeğimi yapmaya karar verdim. Bütün cesaretimi topladım, yüklüğü açtım. Kaba bir yün döşekli, temiz bir şilte, yastık, yorgan, her şey buldum. Döşeğimi levhaya yakın bir yere serdim, içine uzandım. Hiçbir yandan çıt işitilmiyordu. Her yana kulak kabarta kabarta adeta baygınlığa benzer bir hale düşmüştüm. Bu dalgınlığım ne kadar sürmüş bilemiyorum. Kulağımın dibinde denecek bir yakınlıkta acı acı bir horoz öttü. Döşeğin içinden birdenbire dapduru, dipnot olduğum gibi fırladım. Sağıma soluma baktım. Odada bir şey yok. Yanan mum yarıdan aşağı erimiş. Hep gölgeler korku dolu bakışlarımın önünde oynuyordu. Dışarıdan rüzgar eser gibi bir gürültü oldu. Pencere önündeki hanım eli yaprakları birbirine geçercesine haşırdadı. Bu ilk sağanağı derin bir sessizlik izledi. Acaba gerçekte bir şey yoktu da korkudan bana mı öyle geliyordu? O horoz sesi rüyada işitilmiş aslı yok bir ses miydi? Ben bu bocalamalar içinde rahatsız olurken çevremde bir tür ördek vaklaması koptu. Vak vak vak vak. Hemen doğaüstü denecek bir uyanıklık kazanmış olan işitme gücüm bana bunları ta yanımda, hatta döşeğimin içinde, yorganımın arasında gibi işittiriyordu. Hemen yastıklarımı ittim, yorganımı silktim. Bir şey görünmedi. Yüreğim öyle hızlı çarpıyordu ki bir daha ayılmamak üzere az daha bayılacaktım. Artık kuşkuya yer yoktu.